إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Lokman suresinde Allah Azze ve Celle Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütlerini bize aktarmıştı. Oğluna öğüt verirken öncelikle Allah'a şirk koşmamasını tembih etmişti. Şirk büyük bir zulümdür buyurmuştu. Bir babanın çocuğuna ilk öğretmesi gereken mesele demek ki buymuş. Çünkü başka günahlar işlese belki Allah Azze ve Celle affedebilir. Ama bir müşrik olarak ölecek olursa hiçbir zaman affedilmeyecektir. Onun içindir ki Lokman Aleyhisselam çocuğunu öncelikle bu hususta ikaz etti. Demek ki anne babalar çocuklarına ilk olarak öğretmeleri gereken Allah Azze ve Celle'nin varlığını değil sadece ondan başka bir ilahın olmadığını, ondan başka bir ilahın ve Rabbin olmadığını da öğretmek zorundadırlar. Bugün anne babalar çocuklarına neyi öğretiyorlar? Büyükler neyi öğretmişler? Peygamberler neyi öğretmişler? Hakimler, hikmet sahipleri neyi öğretmişler? Allah Azze ve Celle bize hem peygamberlerin hem de hakimlerin neyi öğrettiğini öğreterek onları bize örnek olarak gösteriyor. Bu önemli hakikati anlattıktan sonra Hazreti Lokman oğluna oğlum demişti her ne yaparsan gökyüzünde de yapsan yeryüzünde de yapsan denizin derinliklerinde de yapsan kayanın içinde de yapsan toprağın altında gizli karanlık yerlerde de yapsan yine de Allah her yaptığını ortaya çıkaracaktır. Bundan emin ol. İyilik yapsan da ortaya çıkacak, kötülük yapsan da ortaya çıkacak. Çünkü Allah her şeyi görmektedir. Bundan emin ol evladım dedi. Bu şekilde çocuğunu murakabe makamına yükseltiyordu. İman makamını biraz evvel söylediğim gibi önce imana davet etmiş, Allah'a şirk koşmamayı kendisine öğretmiş. Ondan sonra da daima Allah'ın murakabesi altında olduğunu, her nerede olursa olsun Allah'ın kendisini gördüğünü ve her yaptığını ortaya çıkaracağını kendisine bildirerek oğlunu murakabe makamına yükseltiyordu. Daima Allah seni görüyor evladım ve aynı zamanda senin mükafatını da cezanı da verecektir. Ona göre davran demek suretiyle çocuğuna bir makam gösteriyordu. Daima Allah'ın murakabesi altında olduğunu hissetmek, Allah'ın gözetimi altında olduğunu hissetmek, murakabe makamı yani, çocuklarımıza demek ki imandan sonra göstermemiz gereken makam, murakabe makamı. Allah tarafından görüldüğümüz, işitildiğimiz ve her yaptığımızın karşılığını göreceğimiz, ama hayır ama şer, her ne yapıyorsak karşılığını göreceğimiz, çocuklarımıza öğretmemiz gereken en önemli iki iman esası, Allah'a iman ve ahirete iman yani. Bu iman esaslarını yerleştirdikten sonra Lokman aleyhisselam oğluna, oğlum namaz kıl demişti. İbadete geçti. İmandan sonra ibadet. İslam da bu şekilde gelmedi mi? Peygamberimize önce iman gösterildi, ondan sonra ibadet gösterildi. Lokman aleyhisselam da o sıralamaya göre, çünkü hepsi aynı mektebin talebeleri. O sıralamayı o da esas alıyor. Önce imanı söylüyor çocuğuna, onu öğretiyor, ondan sonra ibadete geçiyor. Bu bir dindir, bir ideoloji değil. Sadece itikadı yok bunun, ibadetleri de var. Ahlakı da var bunun. Biz bir dinin mensuplarıyız, bir ideolojinin mensupları değiliz. Dolayısıyla dinde iman var, doğrular var, yanlışlar var. Ama sadece o kadar değil. Aynı zamanda hayatımız boyunca yapmamız gereken ibadetler var. Bizim benzin almaya ihtiyacımız var çünkü. Bizim maneviyatımızın yükselmesi için Allah Azze ve Celle'nin bir yol göstermesidir ibadetler. Yoksa nasıl yükselecekti maneviyatımız? Nasıl haramlara karşı kendimize güç bulabilecektik? Haramlara karşı koyabilme konusunda farzları yerine getirebilecektik. Farzlar olmasaydı o zaman o gücü kendimizde nasıl bulacaktık? O yüzden Lokman aleyhisselam oğluna ibadeti de gösterdi. Oğlum dedi, namaz kılacaksın. Yalnız iman etmen yetmez yani. Kur'an-ı Kerim daima imanla ameli bir arada zikreder. وَالَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Sürekli Kur'an'da iman edenler ve salih ameller işleyenler olarak zikredilir. Demek ki iman ibadeti gerektirir, amelleri gerektirir, salih ameller yapmayı gerekli kılar. Eğer öyle değilse, sadece iman var da amel yoksa, hakikatte hakiki iman da yok demektir. Hakiki iman olmuş olsaydı adam harekete geçirirdi. Hakiki iman insana mesuliyet duygusu kazandırır. Hakiki iman insana ibadeti sevdirir. Hakiki iman insana Rabbine ulaşmanın yollarını aratır. Nasıl acaba Rabbime hangi yolla ulaşabilirim diye bir yol aramasını sağlar. Eğer yol aramıyorsa kainatın padişahına ulaşabilmek, kendisini yaratan ve rızkını veren Rabbul Alemin ile nasıl diyalog kurabilirim, eğer bu mevzuda hiçbir gayret göstermiyorsa hakikatte onda iman da mevcut değildir. İman olacak da insanda böyle bir gayret olmayacak, mümkün değil. İman olacak da insanda amel olmayacak, mümkün değil. İman adama amel işletir, salih ameller işletir. İman adamı haramlardan muhafaza eder. Salih amel işletmeyen iman, iman değil. Haramlara karşı kalkan olmayan, haramlardan muhafaza etmeyen iman, iman değil. O yüzden Lokman aleyhisselam imandan sonra çocuğuna ibadeti öğretti, amel işlemeyi öğretti. İbadeti öğretirken de en önemli iki ibadeti söyledi oğluna. Namaz ile emri bil maruf, nehyi anil münkeri öğretti. Önce namaz kılacaksın evladım. Namaz kılmadan eğer anlatacak olursan sözün tesir etmez çünkü. Kendin yaşamadan söyleyecek olursan sözünün kıymeti olmayacaktır. Sözün o zaman kalpten gelmeyecektir. İmanın söylettiği söz olmayacaktır. O şekilde konuşacak olursan, amelsiz bir şekilde konuşacak olursan o sözler sadece ağızdan çıkacaktır. Kalpten gelmeyecektir. Dolayısıyla da tesir etmeyecektir. Onun için bir sözü 100 kişi söyler, her birinin tesiri farklı farklıdır. En ihlaslı olanın sözü en tesirli olacaktır. Ne kadar ihlas o kadar tesir. Ne kadar salih amel, ne kadar ihlasla yapılmış salih amel o kadar tesir. İşte onun için Hazreti Lokman aleyhisselam önce dedi sen namaz kılacaksın, ondan sonra da emri bil maruf yapacaksın. Yalnızca namaz kılmayacaksın yani. Namaz kılıp da bir kenara çekilen pısırıklardan, mıymıntılardan olmayacaksın. Hakkı hakikati anlatacaksın evladım. Bazı insanlar namaz kılar ve bir kenara çekilir, seyirci olurlar. Memleketlerinde kafirler hükmeder, onun umurunda değil. Karısı kızı çıplak gezer, onun umurunda değildir. Memleketinin her köşesinde zina edilir, onun umurunda değildir. Her tarafta içkiler satılır, içki fabrikaları kurulur, faizli bankalar gece gündüz insanların kanını, malını emer, onun umurunda değildir. Evlenenden çok boşananlar vardır artık, onun umurunda değildir. Analar babalar sokağa atılmaktadır, artık onun umurunda değildir. Hiçbir şeyle alakası yoktur. O aklı sıra ben kendimi kurtarırsam başkalarının kötü olması bana zarar vermez gibi düşünür. Ayeti yanlış anlar. Siz hidayet üzere olursanız sapanların sapması size zarar vermez ayetini yanlış anlar. Bundan emri bil marufun nehyi anil münkerin olmadığı sonucunu çıkartır. Allah yolunda mücadele etmesi gerektiğini unutur. Bu ayete dayanır. Aklı sıra bu ayet kendisine müjde vermektedir. Kendisi hidayet üzeredir ya nasıl olsa. Dolayısıyla başkalarının sapması artık ona zarar vermeyecektir. Öyle inanmaktadır. Halbuki kendisinin hidayet üzere olabilmesi, emri bil maruf nehyi anil münker yapmasıyla mümkündür. Peygamberimizin büyük talebesi Ebu Bekir Sıddık. Bazı kimselerin ayeti böyle yanlış anladığını duymuştu. Dedi ki hayır, ayetin manası anladığınız gibi değil. Siz hidayet üzere olursanız sapanların sapması size vermez ayetini yanlış anlıyorlar. Ve emri bil maruf nehyi anil münker yapmamaza gerek yok gibi düşünüyorlar. Cihat üzerimize farz değildir gibi düşünüyorlardı. Madem ki biz hidayet üzere olursak sapanların sapması bize zarar vermiyor, o halde dünyadan bize ne? Onların ayeti bu şekilde yorumladıklarını duyduğu zaman Efendimizin büyük talebesi dedi ki ayeti yanlış anlıyorsunuz. Ayet manası o değil. Allah kitabında, peygamberi de sünnetinde bize emir bil maruf nehyi anil münker emretti. Allah yolunda cihad edecek, hakikatleri söyleyecek ve haramlara engel olacaksınız. Kur'an ve sünnet size bunu emrederken ayeti böyle anlayamazsınız. Dolayısıyla hidayet üzere olmak, emri bil maruf nehyi anil münker yapmakla mümkündür. Bu görev yerine getirmeyenler hakikatte tam bir hidayet üzere de sayılamazlar. Onun için Lokman aleyhisselam da oğluna namazdan sonra bunu emrediyordu. Oğlum dedi hakikatleri söyleyeceksin, her zaman iyilikle emredeceksin ve kötülüklere de engel olacaksın. Nehyedeceksin, sakındıracaksın, hatta engel olacaksın. Yetkin olduğu alanda iyilikleri emredeceksin ve yetkin olduğu alanda haramlara kesinlikle yasak koyacaksın. Yasaklayacaksın. Allah'ın dünyasında Allah'a isyan edilmesine müsaade etmeyeceksin. Lokman aleyhisselamın oğluna bu öğütleri bütün İslam davetçileri için, bütün Müslümanlar için aynı zamanda. Hakikati bilen herkes bildiği kadarını söyleyebileceği her makamda, her mekanda söylemek zorunda. Hakikatleri bilen, haramın haram olduğunu bilen herkes her mekanda haramın haram olduğunu söylemek zorunda. Canı tehlike altında değilse, büyük bir tehlike altında değilse aleni olarak söylemek zorunda. Canı tehlike altında olsa bile gizli olarak da olsa çalışma yapmak ve söylemek zorunda. Lokman aleyhisselam oğluna bunu öğütledi. İslam toplumunun meydana gelebilmesi bununla mümkün. Başka türlü İslam toplumunu meydana getiremezsiniz. Emri bil maruf yapılmayan bir toplum nasıl İslam toplumu olacak? Nehyi anil münker yapılmayan bir toplum, haramlara engel olunulmayan bir toplum nasıl İslam toplumu olacak? İşte onun için dinin temelinde bu var. Onun için Lokman aleyhisselam namazdan sonra cihadı emrediyordu çocuğuna. bunu unutma diyordu. Yalnız namaz kılıp da bir kenara çekilenlerden olmayacaksın. Ve aynı zamanda kibirlenenlerden de olmayacaksın. Emri bil maruf yaptığın zaman sana bir takım musibetler isabet edecek. Kafirlerden ve cahillerden, münafıklardan bir takım musibetlerle karşılaşacaksın. İşte o olaylarla karşılaştığın zaman da sabret evladım, çünkü bunun için sabretmeye değer. Demek ki her şey için sabretmeye değmez. Dünya için, dünya malı kazanmak için nelere sabrederler insanlar. Allah yolunda başlarına en küçük bir şey gelse patlayıverirler ve bırakır giderler. 20-25 yaşlarında emekliye ayrılanlar, 60 yaşına kadar çalışanlar para kazanmak için, hatta emeklisinden sonra da yine devam edenler, ama Allah yolunda 25-30 yaşlarına gelir gelmez emekliye ayrılmak isteyenler, en küçük bir musibetle karşılaştıkları zaman patlayıverenler ve uzaklaşıverenler. Her insanın kalbinde iki tane balon var. Manevi balon yani. Biri dünya balonu, biri de ahiret balonu. Her ikisine olan sevginiz kadar bunların büyüklükleri. Dünyayı ne kadar seviyorsanız dünya balonu o kadar büyük. Ahireti ne kadar seviyorsanız ahiret balonunuz o kadar büyük veya küçük. Ne kadar seviyorsanız, insanlar ekseriyetle dünyayı çok sevdiklerinden dünya balonları kocaman. Ahireti ise çok sevmediklerinden, onu görmediklerinden ahiret balonları küçücük. Dünya balonlarını her gün birileri üfler. İş yerinde patron üfler, müşterisi üfler, müdürü üfler. Çeşit çeşit musibetlerle, can sıkan olaylarla karşılaşır. Fakat o dünya balonu kocaman olduğundan hiçbir zaman patlamıyor. İşini gücünü bırakıp da gitmiyor kimse. Karısıyla bir sürü problemler yaşıyor ama hemen de boşanmıyor. Dişini sıkıyor, dayanıyor, patlamıyor balonu hemen. Fakat Allah yolundan küçük bir musibetle karşılaşsa o ahiret balonu hemen patlayıveriyor, benden buraya kadar diyor. Dünyaya olan sevginiz ne kadarsa o balon o kadar büyük. O balona ne kadar üflersen üfle patlamıyor. O balonun altında bir de borusu var. Cebinize giriyor onun ucu. Yani ne kadar sıkıntıyla karşılaşırsanız karşılaşın, sonuç itibariyle ay sonunda maaşınızı aldığınız zaman, müşterinizden paranızı aldığınız zaman, patronunuzdan ücretinizi aldığınız zaman bütün o şişmeler boşalıveriyor ve rahatlıyor. Aşağıdaki o borudan cebinize giriyor, para olarak giriyor. Rahatlayıveriyorsunuz. Ama ahiret balonuna gelince hem küçük olduğu için çabuk patlıyor, hem de onun altındaki boru görünmez bir boru. Hakikatte o da bizim cebimize giriyor, ahiretimize bizi götürüyor. Fakat o görünmüyor. Allah yolunda bir musibetle karşılaşsa onun mükafatını alacağını görmüyor. O yüzden çabucak patlayıveriyor balonu, benden buraya kadar diyor. Be hey adam, dünya meseleleriyle ilgili o kadar çok sorunla karşılaştın ki şimdiye kadar, söyle bana. Allah yolunda karşılaştığının 1000 katı değil mi? Allah için doğruyu söyle. 10.000 katı değil mi? Sabahtan akşama kadar bir sürü sorunla karşılaşmadın mı? 30 yıldır, 50 yıldır çalışıyorsun. 10.000'lerce sorunla karşılaşmadın mı? Senin o dünya balonuna 10.000'lerce kez üfürmediler mi? Neden hiç patlamadı da intihar etmedin mesela? Ama ahiret balonuna gelince, Allah yolunda iki defa bir musibetle karşılaşsa, yahut iki defa kötü laf duysa, belki de hak etmiştir o lafı da, ama kendince hak etmediğini düşünür ve hemen o balon patlayıverir ve uzaklaşmaya başlar, Allah'ın davasını terk eder. Halbuki Allah'ın davasını terk etmek için hiçbir haklı mazeret yoktur ve olamaz. İşte onun için Lokman Aleyhisselam oğluna, oğlum bu yolda sabret demişti. Bu sabretmeye değer işlerdendir evladım dedi.
Diğer şeyler için sabredeceğine bunun için sabret. Bırak başkaları dünya için sabır göstersinler. Bırak başkaları dünya için laf işitsinler. Bırak başkalarının başına dünya için musibetler gelsin. Sen Allah yolunda bu altını, bu elması taşıyacaksın evladım. Bırak başkaları odun taşısınlar. Eğer altın elmas taşımayacak olursan Allah sana odun taşıdır evladım. Lokman aleyhisselam oğluna sabretmeyi öğütlüyordu. Demek İslam davetçisi olacak olanların bunu bilmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir insanın sizin vesilenizle hidayet bulması, doğru yolu bulması, üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlıdır sizin için. Bir başka rivayette kızıl sürü sürü develerden, kızıl cins develerden daha hayırlıdır. Villalardan, Mercedeslerden daha hayırlıdır. Çünkü onlar biter ama Allah'ın vereceği mükafat bitmez. Bir insana emri bil maruf nehyi anil münker yaparken başına gelenlere işte bunun için sabretmek, bir neslin kurtarılması için, bir ümmetin yeniden dirilebilmesi için başımıza gelenlere sabretmek, yeniden ümmeti ayağa kaldırmak elbette ki kolay olmayacak. Peygamberimiz bir ümmet meydana getirdi. Biz şimdi o ümmeti yeniden emri bil maruf nehyi anil münker ile ayağa kaldırmak zorundayız. Ümmeti meydana getirmek, sıfırdan meydana getirmek daha zordu. Büyüklerimiz o zorluğu başardılar. Şimdi bize düşüyor vazife, ümmeti yeniden diriltme vazifesi, uyandırma vazifesi, emri bil maruf ile nehyi anil münker ile olacak. Ve bunun dışında başka bir çözüm yolu da mevcut değil. Gece gündüz anlatmadan, haramlara engel olmaya çalışmadan ümmetin kurtulması mümkün değil. Lokman aleyhisselam aslında hem İslam davetçisi olarak oğlunu yarınlara hazırlıyordu bu şekilde. Yani oğlum İslam davetçisi ol demiş oluyordu aslında bu sözlerle. Hakikati anla, haramlara engel ol derken aslında İslam davetçisi ol demiş oluyordu. Kendini Allah'a ada evladım demiş oluyordu. Yoksa başka şeyler adamak zorunda kalırsın. Ve bunları söyledikten sonra bu yolda başına geleceklere sabretmesini öğütledikten sonra her İslam davetçisinin sabra ihtiyacı olduğunu bize de bildirdikten sonra yeryüzünde kibirli kibirli yürümemesi gerektiğini de öğretti. Ahlakı öğretiyordu artık ona. Çünkü Allah Resulüne de sorulmuştu. Ya Resulallah, en üstün Müslüman mümin hangisidir? Ahlaken en üstün olanınızdır buyurdu. Ahlaken en üstün olan mümin diğerlerinden daha üstündür buyurdu. Ve ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurdu. Kainatın efendisi kendinin gönderiliş sebebi olarak bunu gösteriyordu. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Hakikatte iman esasımız olan la ilahe illallah ile ahlak arasında çok mükemmel bir bağlantı vardır. Aslında la ilahe illallah güzel ahlaklı olmanın bir gereğidir. Güzel ahlaklı olan insan Allah'ı savunur. Güzel ahlak hakkı hak sahibine vermeyi gerektirir. Madem ki insan güzel ahlak sahibi olmak istiyorsa, o halde hakkı hak sahibine verdirmeli. Bunun mücadelesini vermeli. İşte bunun adı la ilahe illallah davasıdır. Allah'tan başka bir ilahın olmaması, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğinin olması, işte bu ahlakın gereğidir. Güzel ahlaklı olan insan Allah'ın tarafını tutar. Çünkü kainatın sahibi olan Allah'tır ve en iyi bilen de O'dur, hak sahibi olan da O'dur, yaratan da O'dur, rızık veren de O'dur. O halde O'nun dediğinin olması ahlaklı olmanın da bir icabıdır. Her kim ki ahlakı anlatıyor da ahlakın bu ilk şartını anlatmıyorsa, hakkı hak sahibine vermek gerektiğini anlatmıyorsa, kainatın Allah'a ait olduğunu anlatıyor da kainatta Allah'ın dediğinin olması gerektiğini, insanların üzerinde Allah'ın dediğinin olması gerektiğini anlatmıyorsam, O aslında ahlakı da anlatmıyordur. Gıybeti anlatıp, hasedi anlatıp ahlakı anlattığını zannedenler, ahlakın ilk şartı olan güzel ahlakın ilk şartını anlatmadan ahlakı anlatıyorlarsa ahlakı da anlatmıyorlardır. İslam'da iman ile ibadet ile ahlak, bunlar birbirinden ayrı şeyler değil. Hepsi birbirini gerektiriyor. İman ibadeti gerektiriyor. İbadet güzel ahlakı doğuruyor. Güzel ahlak imanın gereği oluyor. Madem ki la ilahe illallah diyoruz, bu ahlaklı olmanın gereği aslında. Ahlak insana la ilahe illallah dedirtir. Madem ki kainatın padişahı Allah'tır, madem ki yaratan ve rızık veren O'dur, o halde O'nun dediğinin olması da güzel ahlakın gereği. O'nu savunmak güzel ahlaklı insanların işidir. Her kim ki Allah'ı savunmuyorsa, başka ahlakı güzel olsa bile hakikatte ahlakın en önemli şartını yerine getirmemiştir. Gıybet yapmayabilir, haset etmeyebilir, düşmanlık beslemeyebilir, cömert olabilir, insanlarla diyaloğu güzel olabilir. Fakat Allah'ı savunmadığı müddetçe ahlakın en önemli şartını yerine getirmiş olamaz. İşte onun içindir ki bunlar hepsi birbirine bağlı şeyler. Lokman aleyhisselam ondan dolayı evladım diyordu, yeryüzünde böbürlene böbürlene yürümeyeceksin. Hiçbir şeyi kendinden bilmeyeceksin. Kendinden bilenler öböbürlenirler. Kendinden bilmezse insan bu kötü ahlaka sahip olmaz. Yeryüzünde yürürken orta bir şekilde yürüyeceksin. Yeryüzünde yürürken mutedil olacaksın. Riyakarlık yapmayacaksın. Kibirli kibirli yürümemen gerektiği gibi gösteriş yapa yapa da yürümeyeceksin. İnsanlara gösteriş yapmayacaksın, kendini Rabbine göstereceksin. Rabbin de senin yürüyüşüne değil, senin kalbine bakar. Allah Azze ve Celle Efendimizin ifadesine göre, sizin suretlerinize bakmaz, sizin kalplerinize bakar. Sen o anda nasıl bir kalbe sahipsin, Allah o kalbi bilmektedir. Onun için evladım, yeryüzünde yürürken böbürlenmeyeceksin. Aynı zamanda insanlara da gösteriş yapmayacaksın. Ve sesini de çok yükseltmeyeceksin. En kötü ses merkeplerin sesidir, bunu unutmayacaksın. İnsanlara yani kabadayılık yapmayacaksın. Kabadayı kabadayı konuşmayı bir marifet bilmeyeceksin. Bedevi olmayacaksın. Nerede nasıl konuşman gerekiyorsa o şekilde konuşacaksın. Sesini gereğinden fazla yükseltmeyeceksin. Yerine göre sesini yükseltebilir, alçaltabilirsin. Fakat yerinin dışında sesini yükseltmeyeceksin, kabadayılık yapmayacaksın evladım. Sosyal bir insan olmak güzel de, hayasız bir insan olmak çok çirkin bir şeydir. Aslında Lokman aleyhisselam oğluna onu da öğütlenmiş oluyordu. Hayasız olma evladım diyordu yani. Yüksek sesle konuşmak suretiyle hayasız olma. Yeri gelir yüksek sesle konuşman gerekir. Kalabalıkların karşısında ses yükseltilir. Fakat yeri gelirsem bir insanla iki insanla konuşurken sesin kısık olsun. Her zaman yüksek sesle konuşma. Hayalı olmak, sosyal olmak güzel de hayasız olacaksa olmaz olsun. Sosyal olduğunu zannedip de hayasız bir şekilde konuşanlar, kimin karşısında nasıl durması, nasıl konuşması gerektiğini bilmeyenler, her zaman her yerde ölçüsüz bir şekilde konuşmayı marifet zannedenler, işte Lokman aleyhisselam oğlunu o noktada da ikaz ediyordu. Bir medeniyetin esaslarıdır bunlar. Allah'a şirk koşulan medeniyet, medeniyet sayılamaz. Allah'ın hakkının verilmediği, Allah'ın hakkının insanlara verildiği bir medeniyet, medeniyet sayılamaz. İbadetin yapılmadığı bir medeniyet, medeniyet sayılamaz. Ahlakın öğretilmediği bir medeniyet, medeniyet sayılamaz. Bunlar aslında medeniyetin de esasları. İşte böbürlenmemek, gösteriş yapmamak, tevazu içerisinde olmak, İslam ahlakının özelliklerinden Lokman aleyhisselam oğluna bunları da öğütlüyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, öyle insanlar var ki, öyle insanlar var ki eski püskü elbiselerin içerisinde bir şey söyleseler kimse onları dinlemez bile. Fakat o Allah Azza ve Celle'ye dua etseydi Allah onun duasını kabul ederdi. Kimse onun istediğini vermez eski püskü elbiseler ile. Varlığı belli değildir, yokluğu da belli değildir. Var olsa kimse bilmez varlığını, gitse kimse bilmez yokluğunu. Fakat o insan Allah katında değerlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. İnsanlar onun istediklerini vermezler, onu dinlemezler. Fakat Allah onu dinler ve o yemin edecek olsa Allah onun yeminine şahitlik eder. Onun doğru söylediğine bizzat Allah şahitlik eder. Eğer o Allah'tan kimsenin bir şey vermediği, tenezzül etmediği, konuşmadığı öyle insanlar var ki, eğer o insanlardan bir şey istese insanlar vermez ama Allah'tan cenneti isteseydi Allah ona cennetini verirdi buyurur. Mütevazi insanlardan bahsediyor bize. Varlığı yokluğu belli olmayan insanlardan bahsediyor bize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize mütevazi insanlardan bahsederken elbette ki bunu da doğru anlamak lazım. Hazreti Ömer bir seferinde bir adamın püklüm süklüm olduğunu görmüştü. Eğik büyük duruyor, o şekilde davranıyor, güya tevazu sahibi olduğunu zannediyor. Öyle birisiydi. Adama kızdım. Doğru dürüst yürü dedim. Evet, böbürlenerek yürümek men edilmiştir. Fakat sahte tevazu yaparak yürümek, güya mütevazı bir insanmış gibi eğik büyük olmak, süklüm püklüm olmak da men edilmiştir. Hazreti Ömer o adama kızmıştı. İslam'ı rezil ediyorsun sen bu halinle demişti. Süklüm püklüm olma pısırık herif dedi. Adam gibi yürü dedi. Kalbinde kibir olmasın. Böbürlenme ama adam gibi de yürü. Aslında bazı insanlar, kibirli insanların bazıları yürürken onun kibirli olduğu halinden belli olur iken, bazı gizli kibirli insanlar da vardır ki onların kibri gizli olduğundan mütevazilik şeklinde kendini gösterir. Sahte tevazu içerisindedirler. Onların o sahte tevazusu bazı insanları kandırır ama Hazreti Ömer'leri kandıramaz. O bilmektedir gerçek tevazunun ne olduğunu. Gerçek tevazunun ne olduğunu anlamamış insanlar, böyle insanları, böyle pısırıkları, böyle pasif insanları mütevazi olduğunu zannederler. Onları takva sahibi zannederler. Hakikatte onların hali takva hali değildir. Onların hali tembel insan halidir. Onların hali pısırık adamın halidir. Onun hali mütevazi insan hali değil. Hazreti Ayşe annemiz de aynı noktaya temas eder. Bir gün böyle bir adam görmüştü. Eğik bükük bir adam gördü. Bu adama ne oluyor, hasta mıdır ki böyle davranıyor dedi. Dediler ki ey müminlerin anası, bu adam kurradandır. Kur'an okuyan, ibadet eden abidlerdendir. Yani çok takva sahibidir de o yüzden hali böyledir dediler. Hazreti Ayşe annemiz peygamberimizin talebesi. Efendimizin yanında yıllarca ondan her şeyi öğrenmiş. Efendimizin yanında Medine'deki hayatında onunla beraber olmuş ve Efendimizin en zeki hanımı, en fazla hadis rivayet eden hanımı, işte o Allah Resulü'nün ahlakını da biliyordu. Nasıl konuştuğunu, nasıl davrandığını da biliyordu. Hazreti Ömer'i de biliyordu. Dedi ki Hazreti Ömer Kurra'nın reisiydi. Bu adam kendisini Kurra'dan zannediyor öyle mi? Demek Kurra'dan olunca, gari olunca, Kur'an okuyan, ibadetle meşgul olan, hafız olan, İslami ilimlerle uğraşan mesela bir medrese talebesi yahut bir tekkedeki, zaviyedeki bir abid olacak olursa demek ki böyle mi olacak? Kurra'nın reisi Hazreti Ömer'di ama o böyle yürümezdi dedim. O konuştuğu zaman bastıra bastıra konuşurdu. Dimdik de yürürdü. Hatta yeri geldiği zaman bir adamın canın dayak istiyorsa ona sopa da atardı. Hazreti Ömer Kurra'nın reisiydi ama böyle davranırdı. Size ne oluyor ki böyle davranıyorsunuz? Böyle davranmayı takva mı zannediyorsunuz? Bu sahte bir mütevaziliktir. Tevazuunun sahtesi, yalancı tevazu. Evet, takva sahibi olan insanlar şöhret peşinde koşmazlar, böbürlenmezler ve kendilerini göstermek istemezler. Şan ve şöhretten kaçınırlar, teveccüh nas istemezler, insanların iltifatını istemezler. Daima kendilerine iltifat edecek olan insanlarla birlikte olmaktansa Allah ile birlikte olmayı, yalnız kalmayı tercih ederler. İnsanlar kendilerine iltifat edecek olsa bile, hürmet edecek olsalar bile o yalnızlığı ister. İnsanlarla birlikte olması ise sadece mecburiyet gereğidir. Vazifesinin icabıdır. Peygamberler de öyleydiler. Vazifeleri icabı insanlarla sürekli beraberlerdi. Fakat onların en mes'ud oldukları an geceleri Rableriyle birlikte oldukları andı. İnsanlarla birlikte olmaları bir görev gereğiydi. Allah Azze ve Celle ile birlikte olmayı tercih ederlerdi. Evliyadan niceler var ki yanlarına 3-4 kişi toplandığı zaman kalkıp giderlerdi. Kendilerinin yanında insanların toplanmasından hoşlanmazlardı. Onlara anlatması gereken bir şey yoksa yalnız kalmayı tercih ederlerdi. Parmaklarla gösterilen insan olmaktan kaçınırlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o noktaya işaret eder. Parmaklarla gösterilen insanlara yazıklar olsun buyurur. O insana bu hali kötülük olarak yeter der. Parmaklarla gösterilen insan olmak. Hasan Basri'ye dediler ki sen de parmakla gösterilen bir insansın. Nasıl oluyor dediler. Bu hadisin manası ne ola ki? Senin gibi nice alimler, onlar da parmakla gösteriliyorlar. İmam-ı Azamlar parmakla gösterilmiyor muydu? Seyyid Kutuplar, Bediüzzamanlar parmakla gösterilmiyor muydu? Hazreti Ömerler, Ebu Bekirler parmakla gösterilmiyor muydu? O halde Peygamberimizin kastettiği nedir? Hasan Basri Hazretleri dedi ki kasıt o değil. Kasıt günahtan dolayı, günahkarlığından dolayı dünya işleriyle alakalı olarak parmakla gösterilmesi, bid'at uydurmasından dolayı da dini meselelerle ilgili olarak parmakla gösterilmesi. Yani işte şu adam var ya mesela, işte şu adam şu bid'atı uyduruyor, şu hadisi uyduruyor yahut da dine şunu sokuşturuyor diye parmakla gösterilen bir bid'atçı olması. Yahut da haramlarda o kadar ileri gitmiş ki artık parmakla gösteriliyor. Parmakla gösterilen böyle bir insan olması. Buna ilave olarak Hasan Basri'nin sözüne ilave olarak şu da söylenebilir. Evet, Ebu Bekirler, Ömerler de parmakla gösterildiler. Hatta Peygamberimizin kendisi de elbette ki parmakla gösterildi. Selefi Salihin de gösteriliyordu. Şehitler de, mezarları da parmakla gösterilir. Selefi Salihin'in, evliyanın da mezarları parmakla gösterilir. Fakat onlar bunu istemezler. Onlar bunu istememişlerdir ama Allah Azze ve Celle onlara bunu nasip etmiştir. O yüzden teveccüh-ü nas istenilmez belki verilir diyen Bediüzzaman ne kadar da doğru söylemiştir. Evet, istenilmez ama Allah Azze ve Celle verirse verir ve bundan dolayı da hoşlanılmaz. Allah Azze ve Celle verdiği için ona elbette ki rıza gösterilecek. Fakat bundan dolayı hoşnut da olunmayacak ve daha fazlası istenilmeyecektir. İşte Lokman Aleyhisselam oğluna kısaca ifade ediyordu ama imanın da ibadetin de ahlakın da bu şekilde hepsinden bir iki misal vermek suretiyle en temel meselelerine temas ediyordu. Ve ondan sonra da Lokman Aleyhisselam'ın öğütleri bittikten sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki elem tera ennallaha sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ard. Görmediniz mi insanlar? Görmüyor musunuz? Görmek istemeyen tabii ki görmez. Görmüyor musunuz, görmediniz mi? Allah göklerde ve yerde her ne var ise size onları boyun eğdirmiştir. Görmüyor musunuz? İşte Lokman aleyhisselam, Lokman aleyhisselama verilen nimet, hikmetten bahsedilmiş idi. Allah azze ve celle Lokman'a en önemli nimetlerden olan hikmetin verildiğini söylemişti. Ve Lokman aleyhisselam da o hikmet nimetinin gereğini yerine getirmiş, şükrünü yerine getirmiş. Çünkü zaten Allah ona hikmeti verirken şükretsin diye vermişti. İşte Lokman aleyhisselam o şükrü yerine getirmiş ve oğluna öğüt vermişti. Demek ki hikmet verilenler, demek ki ilim sahibi olanlar, demek ki ilmi ledünniye sahip olanlar, ama zahiri ama batını ilimlere sahip olanlar, demek ki bu ilmin gereğini yerine getirmek ve şükrünü yerine getirmek zorundadırlar. Ve işte şükrünü yerine getiren bir Lokman aleyhisselam şükrünü yerine getirdi. Allah kendisine hikmet verdi ya, o da bunu hemen çocuğuna aktarıyor. İşte ilim verilenlerin bunun nasıl kullanacağını öğretiyor. Şükrün nasıl olması gerektiğini öğretiyor. Sadece elhamdülillah demekle şükrün olmayacağını, ilim verilenlerin, mal verilenlerin ne yapması gerektiğini, hakiki şükrün nasıl bir şükür olması gerektiğini öğretiyor. Ve işte onu anlattıktan sonra Allah azze ve celle şimdi bütün insanlara o nimetleri hatırlatıyor. Lokman'a verilen hikmet nimeti ve Lokman'ın oğluna öğütleri, şükrünü ifa edişi, bunu hatırlattıktan sonra Allah azze ve celle bütün insanlara nimetlere şükrü hatırlatıyor. Görmez misiniz buyuruyor. Görmediler mi? Görmediniz mi? Ennallâhe sakhara lekum mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Allah göklerde ve yerde ne var ise hepsini size boyun eğdirdi. Gökteki yıldız da sizin için çalışıyor. Güneş de ay da sizin için çalışıyor. Yağmur da sizin için yağıyor. Hepsi sizin için. Yeryüzündeki bitkiler de, hayvanlar da, madenler de, su da, ateş de hepsi sizin için. Bunların bir kısmı size boyun eğdi. Onları kullanıyorsunuz. Suyu kullanıyorsunuz, suya şekil veriyorsunuz, suya yön veriyorsunuz. Bitkileri yiyorsunuz, kullanıyorsunuz, onlara şekil veriyorsunuz. Madenleri kullanıyorsunuz, onlara şekil veriyorsunuz, size boyun eğiyor. O katı olan demir size boyun eğiyor, o demire şekil veriyorsunuz, onunla uçak yapıyorsunuz. Onunla havada uçuyorsunuz, onunla karada taksilerle gidiyorsunuz. Demir size boyun eğdi, bakır size boyun eğdi, fil bile size boyun eğdi. Eğer bütün hayvanlar hepsi aslan kaplan gibi olsaydı ne yapacaktınız? Size boyun eğmeseydiler o zaman ne yapacaktınız? Allah azze ve celle ekseriyetini boyun eğdirdi. Birkaç tanesini bize boyun eğdirmedi. Hepsi boyun eğmeyecek olsaydı ne olurdu halimiz, onu anlayalım diye. Aslanlara, kaplanlara bakıp da eğer fil de böyle olsaydı, kedi de böyle olsaydı, köpek de böyle olsaydı, at da, katır da, merkep de böyle olsaydı, bütün hayvanlar böyle olsaydı, bütün bitkiler, bütün ağaçlar böyle olsaydı ne yapardık diyelim diye. Demek ki varlıkların içerisinden bir kısmının bize boyun eğmemesi, diğerleri de boyun eğmeseydi ne olurduk onu anlayalım diye. Nasıl ki bazı insanların sakat olarak dünyaya getirilmesi, sağlığımızın kıymetini anlayalım diye olduğu gibi, o varlıkların bir kısmının bize boyun eğmemesi, boyun eğenlerin kıymetini bilelim diye, Allah azze ve celle bitkileri, hayvanları bize boyun eğdirdi. Suyu, ateşi bize boyun eğdirdi. Madenleri bize boyun eğdirdi. Bir kısmı da gökyüzünde güneş gibi, ay gibi, yıldız gibi. Onlar bize belki direkt olarak boyun eğmiyor. Fakat Allah azze ve celle onları da bizim için çalıştırıyor. Bizim için onları da bize hizmet ettiriyor. Dolayısıyla sanki onlar da bize boyun eğmiş gibidirler. Onları da bizatihi Allah azze ve celle boyun eğdiriyor. insana hizmet etsin diye. Güneş olmasaydı donmaz mıydık? Ay olmasaydı geceleri ne yapardık? Yıldızlar olmasaydı gecelerimiz süslenir miydi? Yıldızların, ayın, güneşin ne kadar görevleri var? Saymakla bitiremeyiz. Hepsi görevini yerine getiriyor. Hepsi bizim için çalışıyor. Yeryüzündeki bitkiler su dediği zaman gökyüzü yağmur gönderiyor. Gökte ne varsa o da bizim için çalışıyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin dediği doğru değil mi? Göklerdeki yağmur bizim için emre itaat etmiyor mu? Allah ona emrettiği zaman o da bize hizmet etmiyor mu? Bize boyun eğmiş olmuyor mu bu şekilde? İnsan yeryüzünde ufacık bir varlık. Koskoca dünya dediğimiz şu dünya bile kainatta denizde bir kum tanesi kadar. Denizde bir kum tanesi kadar şu koca dünya, kainatın içerisinde denizde bir kum tanesi gibi. 200 milyar kadar galaksi olduğunu söylüyor bilim adamları. Daha evvelki kitaplarda 100 milyar olduğunu söylüyorlardı. Teleskoplar geliştikçe, bilim ilerledikçe 200 milyar demeye başladılar. Her bir galakside yüzlerce milyar yıldız. Bazılarında 100 milyar bir galakside, bazılarında 200 milyar, bazılarında 300 milyar yıldız. Bu yıldızların etrafında dünya büyüklüğünde hatta daha da büyük uyduları, gezegenleri var. Bunların arasında trilyonlar, katrilyonlarca kilometre mesafeler var. Işık yılı ile ifade edilen mesafeler var. Işık saniyede 300 bin kilometre gittiğine göre artık hesap edin. 9.4 trilyon kilometre ve bunun gibi milyarlarca ışık yılı uzaklığında galaksiler var. Hala bize ışığı gelmemiş olan, saniyede 300 bin kilometre gittiği halde hala ışığı bize kavuşmamış olan yıldızlar var. Ve bütün bunların da hepsinin sadece bir uzay olduğu söyleniyor. Başka uzayların da olabileceği söyleniyor. Paralel uzay teorisi ortaya atılıyor. Bütün bu koca kainatın içerisinde dünya denizde bir kum tanesi gibi. Ve insan denen varlık da bu dünya içerisinde denizde bir kum gibi. Bu kadar küçücük bir varlık ama kendini bir şey zannediyor da Allah'a karşı geliyor. Küçücük bir varlık olduğunu unutuyor. Çamurdan ve spermden yaratıldığını unutuyor da yeryüzüne geldiği zaman, güç ve kuvvet eline geçtiği zaman dünyada benim dediğim olur diyen bir zalime dönüşüyor. Bir Firavun oluyor, bir Nemrut oluyor. Zenginleştiği zaman Karun oluyor, ben kazandım diyor. Allah Azze ve Celle kainatın içerisinde hiç olan, hiçbir kıymeti aslında olmayan insana değer veriyor. Bir yönüyle çamurdan yaratılmış olan değersiz bir varlık. Halakal insane min alak. Alaktan yarattı Allah. Çamurdan meydana gelen spermden, spermle yumurtanın birleşmesinden oluşan embriyodan yarattı Allah. Yani mayanız çamurdur deniliyor. Fakat insana şeref verildi. Bir taraftan insanın kıymetsiz bir varlık olduğu ifade olunurken, diğer taraftan Allah Azze ve Celle insanı kendi halifesi olarak yarattığını ifade eder. Bir taraftan insanın basit bir varlık olduğu ifade olunuyor. Bir taraftansa çok kıymetli bir varlık olduğu ifade ediliyor. İki zıt şey bir insanda, bir varlıkta birleşiyor. Nasıl oluyor? Ne denilmek isteniliyor? Denilmek isteniliyor ki, ey insanoğlu sen kıymetlisin de, bu kıymetin senin marifetin değil. Allah Azze ve Celle sana şeref verdiği için şereflisin. Yoksa senin mayan çamurdan ibaret, tiksinti duyduğun spermden yaratılmışsın. Evet kıymetlisin ama hatta melekleri bile Allah sana secde ettirdi. Ama sen çok değerli olduğundan değil, Allah değer verdiği için. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَل۪يفًا Allah bir zamanlar meleklerine ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Benim vekilim olacak, yeryüzünde benim namıma hükmedecek, benim istediğim medeniyeti meydana getirecek. Demek insan halifetullah. Yeryüzünde halife olması, Allah'ın istediği medeniyeti kurması, Allah'ın halifesi olmak demek. Bir başka ifadeyle böyle bir şerefe sahip. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle ve iskunne lil melaiketi iscudu li Adem. Bir zamanlar Allah meleklerine Adem'e secde edin dedi. Dedik ve secde ettiler. Fesecedu illa iblis. İblis dışında hepsi secde ettiler. Demek ki meleklerin bile secde ettiği bir varlık, bu kadar şerefli bir varlık. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle buyurdu ki ve alleme Adem'el esme'e kullaha. Allah Adem'e isimleri öğretti, yani ilim verdi, ona şeref verdi. Diğer taraftan Allah buyurdu ki ve nefaktu fihi min ruhi. İnsana kendi ruhumdan üfledim. Dolayısıyla bütün bunlar insan için şeref. Ve Allah Azze ve Celle insanı bu kadar şerefli olduğunu ifade ediyor. Bir taraftan çamurdan yaratılmış bir varlık olduğunu ifade ederken, bir taraftan bu kadar şerefli bir varlık olduğunu ifade ediyor. Ve demiş oluyor ki ey insan, bu üstünlük senin marifetin değil. Senden kaynaklanmıyor, kendinden bilme. Senin mayan çamurdur, spermdir. Allah'tan bileceksin ve ona şükredeceksin. Ama insan dünyaya geldiği zaman bunu unutuyor. Ruh bunu biliyordu, bunu anlamıştı. Elestu bi rabbikum denildiği zaman bele diye cevap vermişti. Rabbiniz değil miyim demişti Allah, bele demişti ruhlarımız. Rabbimizsin demişti ruhlarımız. Ama bedenle birleştiği zaman ruhlar, nefisle birleştiği zaman nefis kuvvetli geliyor, ruh zayıflıyor. İşte o zaman ben demeye başlıyor. Allah Azze ve Celle görmezler mi buyuruyor? Göklerde ve yerde ne varsa Allah onları size boyun eğdirdi, görmüyor musunuz? Eğer size boyun eğmeseydi demir, demire şekil veremeseydiniz, ateşi yaratmasaydı ateşe şekil veremeseydiniz, ateşe istediğiniz gibi ateşi kullanamasaydınız, ne yapabilirdiniz? Madenler size boyun eğmeseydi, hayvanlar size saldırsaydı hepsi ne yapabilirdiniz? Sineklere karşı bile kendinizi savunamıyorsunuz, yeri geliyor. Ne yapabilirdiniz? Mikroba karşı bile kendinizi koruyamıyorsunuz. Ne yapabilirdiniz? Size her şey boyun eğdi. Ya onları elinize alıyor, İstediğiniz gibi kullanıyorsunuz, size seslenmiyor, size teslim oluyor. Koca deve insana teslim oluyor. Bir çocuk yularından tutup götürüyor. Koca fili bir çocuk üzerine çıkıyor ve istediği tarafa götürüyor. Allah boyun eğdirmeseydi bu mümkün olur muydu? Görmezler mi buyuruyor Kur'an? Kör müdürler bunlar? Görmüyorlar mı? Allah Azze ve Celle insanı şerefli olarak yaratmış, görmüyorlar mı? Her şeyi insanın emrine vermiş, görmüyorlar mı? Bu kadar üstün olarak yaratılmışlar, neden şükretmiyorlar? Allah isteseydi bizi bir fare olarak da yaratabilirdi. Toprağın içerisindeki bir böcek olarak, bir solucan olarak da yaratabilirdi. Af buyurun bir kelp olarak da yaratabilirdi. Bir domuz olarak da yaratabilirdi. Bir hamam böceği olarak da yaratabilirdi. Görmüyor musunuz? Allah bize ne kadar şeref verdi. Ve bütün varlıkları da bize teslim ettim. Bütün bunlara rağmen görmek istemeyenler, kör olanlar, kör olmak isteyenler. İşte Allah Azze ve Celle buyurur ki görmediniz mi? Allah size onları hepsini boyun eğdirdi. Ve esbaga aleykum ni'amehu zahireten ve batine. Ve zahir batın gizli açık bütün nimetlerini size yaydıkça yaydı. Verdikçe verdi. Gizli açık bütün nimetleri önünüze koydukça koydu. Ve minen nâsi men yücadilu fillâhi bigayri ilm. Bütün bunlara rağmen insanlardan öyleleri var ki Allah hakkında bilgisizce tartışıp duruyor. Görmek istemiyor. anlamak istemiyor. Allah hakkında bilgisizce tartışıp duruyor. Ve la huden ve la kitabin munir. Ne elinde bir hidayet kaynağı var, ne de kendisini aydınlatacak olan bir kitabı var. Ama hiçbir kaynağı dayanmadığı halde Allah hakkında tartışıp duruyor. Ne Kur'an'a hakimdir, ne peygamberin hadislerine hakimdir. Suratında bir kilo boya ama çıkar Allah hakkında tartışmalara girişir. Allah'ı hiç tanımadığı halde, Allah'ın kitabını bir kez okumadığı halde, ne kainat kitabını okumuş, kainatta Allah'ın kudretini görmüş, ne Allah'ın ikinci kitabı olan şu kitabı Kur'an'ı okumuş, her iki kitabı da bilmediği halde Allah hakkında tartışır. Ve bazılarına aşırı dinci der, bazılarına irticacı der, bazılarına yobaz der, bir takım isimler takar, kendini normal kabul eder, kendisi normalmış ya hani, o yüzden kendinden daha iyi Müslümana aşırı dinci der. Aşırı diyecek ki kendisi normal görünecek. Eğer o Müslümanlar normal ise o zaman kendisi eksik Müslüman olacağından dolayı onları aşırılıkla itham etmek zorundadır. Onlar aşırı olacak ki kendisi normal olmuş olacak. Onun için böyle isimler takar. Kimi irticacı der, geriye gitmek istiyor der. Biz 1400 sene evveline gitmek istiyorsak, siz ondan daha evveline cahiliye asrına gitmek istiyorsunuz. Biz peygamberimizin asr-ı saadetine ulaşmak istiyoruz. Biz peygamberimizin medeniyetine ulaşmak istiyoruz. Siz ise ondan daha evvelki cahiliye asrına gitmek istiyorsunuz. Ey Allah'ın düşmanları, ey Allah'ı tanımadan, Kur'an'ı bilmeden Allah adına konuşanlar, bir takım insanlar, bir takım Müslümanlar aşırılıkla itham edenler, birini aşırı diyebilmek için normalini bilmek lazım. Normalini biliyor musun ki, kitabın emirlerine bildiğin kadarıyla bile uyuyor musun ki, namazın farz olduğunu biliyorsun, buna rağmen onu bile yapmıyorsun. Ondan sonra da ona buna aşırı dinci diyorsun. Orucun farz olduğunu biliyorsun. Zekatın farz olduğunu biliyorsun. Bildiklerini bile yapmıyorsun. Bıraktık bilmediklerini. Haydi bildiklerini yap hiç olmazsa. Sanki dinin tamamını biliyormuş da, sanki dinin alimiymiş de, sanki meseleleri hakkıyla, tafsilatıyla biliyormuş da, sanki ömrü ilimle geçen bir ilim adamıymış da, sanki Kur'an ve sünnet üzerinde uzmanmış da, ona göre konuşuyormuş gibi, sanki kendini aydınlatan bir kitabı varmış da, ona göre konuşuyormuş gibi, sanki hidayet kaynağına sahipmiş de, sen neye göre konuşuyorsun söyler misin? Ahmet'in, Mehmet'in uydurduğu ideolojilere göre konuşuyorsun. Ahmet'e, Mehmet'e itaat ediyorsun. Allah'a itaat etmekten kaçıyordun. Allahsız bir hayat yaşamak istiyordun. Allah'ın kitabına uymak istemiyordun. Özgür yaşamak istiyordun. Gittin Ahmet'in, Mehmet'in, Marx'ın falanın filanın kulu oldun. Onların meydana getirdiği ideolojilere kulluk yapıyorsun. Hani özgür olacaktın, olamadın ve olamayacaksın. İnsanların kulu kölesi oldun. Beşeri ideolojilerin kulu kölesi oldun. Hiçbir şey bilmeden ideolojilere göre konuşuyorsun. Kendi kafana göre konuşuyorsun. Nefsine göre konuşuyorsun. Şeytanına göre konuşuyorsun. Şeytan konuşturuyor ve bir takım şeyler aşırılıkla itham ediyorsun. Doğruyu biliyor musun? Normalini biliyor musun ki onu aşırı diye bilme hakkını kendinde buluyorsun? Hiçbir kaynağa bakmadan konuşanlar, hayatında bir defa Allah'ın kitabını okumamış, bir defa peygamberinin hayatını okumamış, bir defa peygamberinin sahih hadislerine bakmamış, bir defa bu dinin uzmanları ne demiş onların kitaplarına bakmamış, ama din mevzu açıldığı zaman alim kesilenler, Beş vakit namazı bile kılmayıp nasıl kılınacağını bile bilmediği halde yine de din mevzuunda alim kesilenler, bence diye konuşmaya başlayanlar, eğer sence bence olacaksam o zaman kitap neden geldi, peygamber neden gönderildi? Sence bence o varsa eğer, bilmeden konuşmak varsa eğer, aklı putlaştırmak doğruysa eğer, herkes kendi aklına göre konuşabilecekse eğer, o zaman bu kitap neden geldi, bu peygamber neden gönderildi? Senin aklın her doğruya ulaşabilecek midir? Senin aklın acaba senin ilahın mıdır? Aklını mı putlaştırmışsın, yoksa senin aklına uygun düşmüyorsa o şey yanlıştır, öyle mi? Senin aklın doğru görüyorsa o şey doğrudur, öyle mi? Senin aklın acaba nefsinin baskısı altında değil midir? Senin aklın acaba tamamen özgür müdür? Senin aklın ideolojilerin baskısı altında değil mi? Senin aklın şeytanın baskısı altında değil mi? Senin aklın insanların baskısı altında değil midir acaba? Aklına ne kadar güveniyorsun? Allah'tan gelen vahye güveneceğine aklını ön plana çıkarıyorsun. İşte Allah Azze ve Celle böylelerinden bahsediyor. İnsanlardan öylesi var ki, وَمِنَ النَّاسِ İnsanlardan kimi şöyle, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمِ İlimsiz yere, bilmeden, cahilce Allah hakkında tartışır. Bence diye konuşur. Ve la huden ve la kitabin munir. Ne bir kitabı var elinde, kendini aydınlatacak, yol gösterecek. Demek ki kitabın bir gayesi de, bir vazifesi de aydınlatmaktır. Dolayısıyla toplumları aydınlatmak isteyen, aydın olmak isteyenler, milletine doğru istikamet göstermek isteyenler, milletini uyandırmak isteyenler, milletine projektör gibi yol göstermek isteyenler, Kitab-ı Münir'e bakmadıkça asla aydın olamazlar. Kur'an'a hakim olmayanların milletlerine yol göstermesi asla mümkün değildir. Madem ki Kur'an'ın adı Kitab-ı Münir'dir, madem ki aydınlatan bir kitaptır, yol gösteren, projektör olan bir kitaptır, o halde bu projektöre sahip olmayanlar toplumları asla aydınlatamazlar. İstedikleri kadar onların ismi aydın olsun, bilmem ne profesörü olsun, filan gazetede köşe yazarı olsun, bunlar insanın aydın olduğunu göstermez. Bu aydınların eliyle yıllardan beri karanlık içinde değil miyiz? Bu aydınlar bizi karanlıklara sevk etmediler mi? Bu aydın diye geçinenler bizim önümüze ideolojileri koymadılar mı? Onların koydukları ideolojiler bizim önümüzü aydınlattı mı? Nasıl bir toplum meydana getirdi? Birbirini yiyen, birbirini öldüren bir toplum. İşte bu aydınların gösterdiği yol. Kitab-ı Münir'e bakmadan yol göstermek mümkün değil. Kur'an'ı bilmeden insan üzerinde uzman olmak mümkün değil. Evet, iddia ediyorum ki Kur'an'a hakim olmayanın hakkıyla psikolog olması mümkün değil. Kur'an'a hakim olmayanın hakkıyla sosyolog olması mümkün değil. Kur'an'a hakim olmayanın hakkıyla tarihçi olması mümkün değil. Kur'an'a hakim olmayanın aydın olması da mümkün değil. Toplumlara yön vermesi, ışıtabilmesi, aydınlatabilmesi mümkün değil. Çünkü Kur'an'ın adı Kitab-ı Münir'dir. Aydınlatan bir kitaba sahip olmayanlar nasıl olur da aydınlatabilirler ve aydın olabilirler? Tahsilli olmak başka bir şey, aydın olmak başka bir şey. Profesör olmak başka bir şey, kültürlü olmak başka bir şey. Tıp profesörüyle bir taksi tamircisinin, oto tamircisinin ne farkı var ki? Tıp profesörü öksür diyor, A de diyor, hastalığını tespit etmek için bir takım tahliller yapıyor. Araba tamircisi de öyle, gaza bas hele diyor. Şöyle yap diyor, böyle yap diyor. O da bir takım tahliller yapıyor ve teşhiste bulunuyor. Ne farkı var ki? İkisi de meslek sonuçta, bu kültür değil. Kültürlü olmak böyle olmaz. Tıp profesörü olmak kültürlü olmak değil. Mühendislik profesörü olmak kültürlü olmak değil. Bir meslek sahibi olmaktır. Bir meslekte uzmanlaşmaktır, o kadar. Kültürlü olmak, medeni olmak bundan başka bir şey. Tahsilli olmak başka bir şey, aydın olmak başka bir şey. Aydın olanlar azdır, tahsilliler çok olsa bile. Toplumunu aydınlatabilecek fenerlere, projektörlere sahip olanlar ne kadar da azdırlar. İşte Kur'an kendisinin kitabı Münir olduğunu söyleyerek aydın olmak isteyenler, toplumlarına yön vermek isteyenler işte şu kitabı okusunlar demek istiyor Allah Azze ve Celle. Kitabı okumadan toplumunuza nasıl yön vereceğinizi bilemezsiniz. Şu kardeş kavgasını nasıl durduracağınızı vallahi bilemeyeceksiniz. İstediğiniz kadar sosyologlarınız konuşsun, psikologlarınız konuşsun, strateji uzmanlarınız, siyaset uzmanlarınız konuşsun. 30 yıldır hatta 60 yıldır konuşuyorlar bunlar. 1950'lerden 60'lardan beri siyaset uzmanları, strateji uzmanları konuşuyorlar ama 50-60 yıldır terör bitmiyor memleketten. Asırlardan beri böyle aydın geçinenler, ideologlar ortaya bir takım şeyler atıyorlar, güya toplumlara yön verecekler. Onların verdiği yön hiçbir zaman fayda vermedi. Ve bugün işte dünyanın geldiği noktaya bakın. Her türlü haksızlık, hırsızlık, namussuzluk, terör, haksız savaşlar, milyonlarca insanın haksız yere katledilmesi, bir o kadarını sakat bırakılması, namuslarının kirletilmesi, işte asırlardan beri ideologların ortaya koyduğu ideolojilerin semeresi, işte onların ideolojilerinin ürünleri. Peygamberimizin meydana getirdiği medeniyete bakın bir de. O medeniyette bunlar var mıydı? O medeniyette huzur vardı. O medeniyette bu şekilde haksızlıklar, hırsızlıklar var mıydı? Bu kadar var mıydı? Bugünkünün %1'i kadar bile yoktu. Allah Resulü asr-ı cahiliyeyi asr-ı saadete çevirmişti. Kitab-ı Münir ile onlara yollarını göstermişti. Herkes nereye doğru gittiğini ve neden yaratıldığını anlamıştı. Bir adama 10 kişiyi öldürmüş bir caniye İslam'ı anlatacak olsanız, önüne ışık tutsanız, Kitab-ı Münir ile projektör tutsanız önüne, yolunu görse, nereye doğru gittiğini görse, neden yaratıldığını anlasa, o 10 tane adamı öldüren cani bir karıncayı öldüremez hale gelecektir Allah'ın izniyle. Ama bu ideolojiler insanları bu hale getiremedi. Bu ideolojiler insanlar haksız, hırsız yapmaktan alıkoyamıyor. Bu ideolojiler nefislere hakim olamıyor. Bu ideolojiler ahlakı öğretemiyor. Bu ideolojiler öldürüyor. Bu ideolojiler karanlığa gömüyor. Bu ideolojiler huzur vermiyor, huzuru alıp götürüyor. Bu ideolojiler medeniyet meydana getiremiyor ve getiremediler. Her şey meydanda. Dolayısıyla Kur'an'ın kitabı Münir olduğu gerçek değil midir? Kızını diri diri toprağa gömecek kadar, taştan yardım isteyecek kadar cahiliye Arabını oradan alıp da Hazreti Ömer yapmadı mı bu kitap? Bu kitap hakikaten de Münir olduğunu göstermedi mi? Bu kitap gerçekten de nice katilleri karıncayı incitemez hale getirmedi mi? Tarih de bugünkü durum da buna şahit değil midir? Kur'an'ı bilenle bilmeyen biri olur mu? Kur'an'a göre yaşayanla yaşamayan biri olur mu? İdeolojiler her gün birbirlerini boğazladılar. Boğazlamaya devam ediyorlar. Allah Azze ve Celle'nin kitabı böyle bir şeye sebep oldu mu? Mücadele başka bir şey, zulüm başka bir şey. Allah'ın kitabı mücadeleyi emreder. Ama aydınlatarak, nasıl mücadele edeceğin yolunu göstererek mücadeleyi emreder. Fakat ideolojilere bakın. Onlar huzuru götürerek, öldürerek mücadeleyi emrederler. Ve işte Allah Azze ve Celle Allah hakkında tartışanların ilim sahibi olması gerektiğini anlatır. İlim sahibi olmayanın Allah hakkında konuşmaya hakkı yok. İlim sahibi olmayanların, hidayet kaynağına, Kur'an'a sahip olmayanların, Kitab-ı Münir'e hakim olmayanların insanlara yol göstermeye hakkı yok. Allah hakkında tartışmaya hakkı yok. Bir şey bilmeden Allah namına konuşulamaz. Demek ki zannî bir takım bilgilere dayanarak, nefse dayanarak, şeytana dayanarak konuşulamaz. Kulaktan dolma bir takım bilgilere dayanarak konuşulamaz. Demek ki insan konuşacaksa yakini bilgilere göre konuşacak. Demek ki zanna göre konuşmayacak. Kur'an'a göre konuşacak, sahih hadislere göre konuşacak. Çünkü bunlar ancak bilgi ifade ederler. Dolayısıyla böyle bir kaynağa sahip olmadan konuşanlar kendi zanlarına göre konuşmuş olurlar ve Allah Azze ve Celle bizi bundan men etmektedir. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُمْ Ve onlara Allah'ın indirdiğine ittiba edin, Kur'an'a tabi olun denildiği zaman قَالُوا Derler ki بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا Aksine derler, biz babalarımızı hangi yol üzerinden bulduysak ona ittiba eder, ona uyarız. Babalarının yoluna uyuyorlar da Allah Azze ve Celle'nin gösterdiğine uymuyorlar. Babaları yanlış yolda gidiyor olsa da mı Allah Azze ve Celle onlara gelin Kitab-ı Münir'e uyun, bu kitap sizi aydınlatacak olan kitaptır. Her türlü ideolojiyi denediniz, her türlü ideolojiden de zarar gördünüz, yönünüzü Avrupa'ya çevirdiniz, halbuki Avrupa size saldırmış idi, size düşman olduğunu o gün de gösterdi, bugün de gösteriyor. Ama siz yönünüzü oraya doğru çevirdiniz ve onların kriterlerini Münir olacağını zannettiniz. Size yol göstereceğini zannettiniz. Halbuki Allah size diyor ki gelin Allah'ın indirdiğine uyun. Onlar mı daha iyi bilir, Allah mı daha iyi bilir? Kur'an soruyor, "Entum a'lemu em illah?" Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Madem ki Allah daha iyi bilir, o halde gelin Allah'ın indirdiğine uyun. İnsanların indirdiğine, insanların uydurduğuna değil, insanların ortaya koyduğu ideolojilere ve fikirlere göre değil, insanların ortaya koyduğu kanunlara göre değil, Allah ne demişse işte ona uyun denildiği zaman onlar hayır biz daha iyisini biliyoruz diyemezler. Ne derler? Biz Allah'tan daha iyi biliyoruz diyemezler. Yahut da Allah'ın gönderdiği kitabın hükmü kalkmıştır da diyemezler. Çünkü bu kitap kıyamete kadardır. Furkan suresinin ilk ayetinde de buyurulduğu gibi Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Bu Furkan kitabı, bu Kur'an niçin indirilmiş? Hakla batılı ayırmak için gelmiş olan bu kitap kimler için indirilmiş? Bütün alemlere uyarıcı olsun diye indirilmiş. Demek ki sadece belli bir zaman için, belli bir bölge için değil. Demek bütün alemlere liyekûne lil âlemine nezîrâ. Bütün alemleri uyarmak için. Demek 6. asrı değil, sadece 20. asrı da 50. asrı da uyarmak için. Demek sadece Arap'ı değil, Arap olmayanları da uyarmak için. لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَز۪يرًا Bütün insanları, bütün mekanları uyarmak için indirilmiş. Gelin buna uyun denildiği zaman, dolayısıyla onlar diyemezler ki bu kitap sadece o zaman için indirilmiştir. Yahut da bu kitap yalnız Araplar için indirilmiştir. Yahut da biz bu kitaptan daha iyisini biliriz diyemezler. Peki ne derler? Biz atalarımızı hangi yol üzerinde bulduysak, işte biz ona uyarız derler. Başka bir şey diyemezler. اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ اِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ Ya şeytan onları çılgın bir ateşe çağırıyorsa, onlar atalarımızı bulduğumuz yol üzere gidiyoruz diyorlar, başka yola uymayız diyorlar madem, Allah da onlara cevap veriyor. Başka bir cevabınız yok nasılsa. Madem ki başka cevap veremediler, biz daha iyisini biliyoruz diyemiyorlar. O halde Allah Azze ve Celle onlara cevap veriyor. Şeytan sizi azab-ı sahire çağırıyorsa ne yapacaksınız? Atalarınızın yolundan gidiyorsunuz. Ya atalarınız cahil kimselerse yine de mi onların izinden gideceksiniz? Baban cahil olabileceği gibi babanın babası da cahil olabilir. Onun babası da, onun babası da, onun babası da. Herkes kendi babasına uydu gitti. Bildiğinden değil, araştırdığından değil, kafa yorduğundan değil. Babalarınız yanlış yolda olsa da mı onlara uyacaksınız? Haydi babalarınız doğru yola giden insanlarsa, tamam onlara uydunuz. Fakat babalarınız cahil kimselerse yine de mi onlara uyacaksınız? Elinizde hiçbir deliliniz yok denilmek isteniliyor yani. Hiçbir kaynağınız yok. Allah Azze ve Celle'ye dayanıyor Hazreti Muhammed. Peki siz kime dayanıyorsunuz deniliyor. Kafirlere soruluyor. Siz azab-ı sagire mi gitmek istiyorsunuz? Şeytan sizi azab-ı sagire mi çağırıyor? Siz de buna razı mı oldunuz yoksa? Allah Azze ve Celle bu şekilde kafirlerin hiçbir delillerinin olmadığını bize ilan ediyor. Söyleyebilecekler hiçbir şey yok. Sorun onlara, Allah mı daha iyi bilir, siz mi? Allah diyecekler. Sorun onlara, gökleri kim yarattı? Birkaç ayet aşağıda Allah Azze ve Celle bunu da sorar. Gökleri kim yarattı, Allah diyecekler. Yeri kim yarattı, sor onlara, Allah diyecekler. Peki madem ki öyle, o halde neden Allah'a ortak koşuyorsunuz? Madem ki her şeyi yaratan odur, o halde onun dediği olmalı. Neden insanlara uyuyorsunuz da sizin gibi olan insanlara hiç mi gururunuz yok? Hiç mi izzetiniz yok? Allah'a itaat etmeye gurur meselesi yapıyorsunuz da insanlara mı itaat ediyorsunuz? Hiçbir delillerinin olmadığını Allah onların yüzlerine vuruyor bu şekilde. Onlardan bahsettikten sonra Allah Azze ve Celle, Allah'a teslim olan, bunlar gibi olmayan, kendini tamamen Allah'a adamış ve Allah'a teslim olmuş olan kullarından bahsedecek. Fakat ben burada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan, İslam medeniyetini kurmak için gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi şu mübarek Ramazan'ın içerisindeyiz, son günlerindeyiz, istifade etmeyi nasip eyle. Günahlarımızın bağışlanmasını nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.